Romalılar mektubuna ikinci bölümden devam edelim. İkinci bölüm 1'den 16'ya okuyorum. Bu nedenle sen, ey başkasını yargılayan insan, kim olursan ol, özrün yoktur. Başkasını yargıladığın konuda kendini mahkum ediyorsun. Çünkü ey yargılayan sen aynı şeyleri yapıyorsun. Böyle davrananları Tanrı'nın haklı olarak yargıladığını biliriz. Bu gibi şeyleri yapanları yargılayan ama aynısını yapan ey insan, Tanrı'nın yargısından kaçabileceğini mi sanıyorsun? Tanrı'nın sınırsız iyiliğini, hoşgörüsünü, sabrını hor mu görüyorsun? Onun iyiliğinin seni tövbeye yönelttiğini bilmiyor musun? İnatçılığın ve tövbesiz yüreğin yüzünden Tanrı'nın adil yargısının açıklanacağı gazap günü için kendine karşı gazap biriktiriyorsun. Tanrı herkese yaptıklarının karşılığını verecektir. Sürekli iyilik ederek yücelik, saygınlık, ölümsüzlük arayanlara sonsuz yaşam verecek. Bencillerin gerçeğe uymayıp haksızlık peşinden gidenlerin üzerine ise gazap ve öfke yağdıracak. Kötülük eden herkese önce Yahudi'ye sonra Yahudi olmayana sıkıntı ve elem verecek. İyilik eden herkese yine önce Yahudi'ye sonra Yahudi olmayana yücelik, saygınlık, esenlik verecektir. Çünkü Tanrı insanlar arasında ayrım yapmaz. Kutsal yasayı bilmeden günah işleyenler yasa olmadan da mahvolacaklar. Yasayı bildikleri halde günah işleyenlerse yasayla yargılanacaklar. Çünkü Tanrı katında aklanacak olanlar yasayı işitenler değil, yerine getirenlerdir. Kutsal yasadan yoksun uluslar yasanın gereklerini kendiliklerinden yaptıkça yasadan habersiz olsalar bile kendi yasalarını koymuş olurlar. Böylelikle kutsal yasanın gerektirdiklerinin yüreklerinde yazılı olduğunu gösterirler. Vicdanları buna tanıklık eder. Düşünceleri ise onları ya suçlar ya da savunur. Yaydığım müjdeye göre Tanrı'nın insanları gizlice yaptıkları şeylerden ötürü İsa Mesih aracılığıyla yargılayacağı gün böyle olacaktır. Evet, Tanrı'nın kelamını işittiniz. Evet, kardeşler işlerle mi yoksa imanla mı kurtuluyoruz? Bu bölümü okuduğumuz zaman aklımızda oluşan soru bu. İşlerle mi kurtuluyoruz yoksa imanla mı kurtuluyoruz? Bugün vaazımızın başlığı olarak yasayı yerine getirenler aklanacak başlığını koyduk. Gerçekten de yasayı yerine getirenler mi aklanacak? Şimdi aklınızda bunu cevaplayın. Evet ya da hayır deyin. Vaazın sonunda bakalım ne çıkacak. Belki de düşündüğünüz çıkmayacak. Belki de düşündüğünüz çıkacak. Evet, şimdi bu soru tabii biraz tuzaklı bir soru, hileli bir soru. Önce yasayı bir tanımlamamız gerekiyor değil mi? Romalıların bu kısmını okurken bu soruyu aklımızda tutmanın faydası var. Tabii ki iyi haber imanla kurtulmuş olduğumuzdur değil mi? Bunun için buna iyi haber diyoruz. Ne de olsa Pavlus müjdesinin başında şöyle diyor. Müjde iman eden herkesin kurtuluşu için Tanrı gücüdür. Tanrı'nın insanı akladığı müjdede açıklanır. Aklanma yalnızca imanla olur. Diyor gibi görünüyor. Başka bir çeviriden okuyalım. Bambaşka bir şey çıkacak karşınıza. Çünkü onda Tanrı'nın doğruluğu imandan imana açıklanır. Yazılmış olduğu gibi ama doğru kişi imanla yaşayacaktır diyor. Bu ikinci okuduğum. Aslında birebir Pavlus'un söylediğine birebir yakın ve birebir çevrilmiş. Daha iyi bir çeviri. Çünkü onda Tanrı'nın doğruluğu imandan imana açıklanır. Yazılmış olduğu gibi doğru kişi imanla yaşayacaktır. Evet, Pavlus'un yazılarını okuyanlar Pavlus'un bütün mektuplarının ve özellikle de bu mektubun, Romalılara yazmış olduğu bu mektubun ana konusunun aklanma, sadece ve yalnızca imanladır, imanla olur öğretisi olduğunu görürler. Pavlus'un hemen hemen bütün mektupların ana düşüncesi, ana konusu, ana teması bu. Aklanma sadece ve yalnızca imanladır. Bu kadar. İşlerle mi yoksa imanla mı kurtuluyoruz? Tabii ki imanla kurtuluyoruz deyip amin baba oğul ve kutsal ruhun adıyla deyip bu vaazı tamamlayabiliriz. Ama ilk soruya verdiğimiz ilk soruda yasayı yerine getirenler aklanacak. Doğru mu yanlış mı? Buna evet mi diyorsunuz, hayır mı diyorsunuz onu sona bırakıyoruz. O zaman yani yasayı yerine getirenler mi aklanacak acaba? Evet, ancak geçen haftada gördüğümüz gibi müjdenin imandan imana Tanrı'nın doğruluğunun açıklanışı olduğunu anlatır anlatmaz Pavlus argümanı tamamen farklı bir konuya odaklanıyor gibi görünüyor. Pavlus'un argümanı sanki farklı bir konuya odaklanıyor gibi görünüyor. Tanrı'nın doğruluğunun gazapla açığa çıkması, tüm haksızlıklara karşı Tanrı'nın yargısının onun gazabıyla açıklanması konusuna giriyor. Yani Tanrı'nın doğruluğunun, Tanrı'nın yargısının onun gazabıyla ortaya çıkacağı konusuna giriyor. Ve tüm insanların kendilerine karşı gazap biriktirdiklerini söylüyor. Yani insanlar bu gazabı Tanrı'da biriktiriyorlar. Tanrı'nın günaha olan öfkesinden dolayı Tanrı'nın gazabı bu insanlara karşı birikiyor. İnsanlar Tanrı'nın gazabını nihai yargı gününde görecekler. Size hiç hesap vereceksin dendi mi? Normal iş yerinizde, okulunuzda veya ailenizin içerisinde bir yerde bunun hesabını vereceksin. Böyle bunun hesabını vereceksin. Öyle restoranlarda hesap lütfen tarzında hesap değil. O da bir hesap. Onun hesabını da veriyorsunuz. Ama evde bir şey yaptığınızda bunun hesabını vereceksin denilebiliyor değil mi? Veya okuldasınız veya iş yerindesiniz veya askerdesiniz. Normal yaşamınızda bir ve bunu mutlaka duymuşsunuzdur. Evet, böyle hesabını vermek zorunda olduğunuz bir şey oldu mu hiç? Oldu değil mi? Böyle bir başlar böyle oluyor ama genelde bunun hesabını vereceksin. Böyle pek olumlu olmuyor yani. Tüh, bir hesap daha vereceğiz. Birazdan biz böyle başka bir hani nasıl bir hesap vereceğiz onu göreceğiz. Pavlus burada çok iyi anlatıyor bunu bize. Evet, bugünkü okumamız bu konunun tam kalbine odaklanıyor ve sanki işlerle kurtuluyormuşuz gibi bir şey söylüyor Pavlus. Dikkat ettiniz mi? Bu bölümü okuduğumuzda 2. bölüm 1. ayetten 16. ayete okuduğumuzda Pavlus sanki işlerle kurtuluyormuşuz gibi şeyler söylüyor. Bakın Pavlus'u dinleyin. Ben böyle atlaya atlaya okuyacağım üstünden. Şöyle diyor. Özrün yoktur. Başkasını yargıladığın konuda kendini mahkum ediyorsun. Böyle davrananları Tanrı'nın haklı olarak yargıladığını biliriz. Ama aynısını yapan ey insan Tanrı'nın yargısından kaçabileceğini mi sanıyorsun? Herkese yaptıklarının karşılığını verecektir. Kötülük eden herkese sıkıntı ve elem verecek. İyilik eden herkese yücelik, saygınlık, esenlik verecektir diyor. Çünkü Tanrı katında aklanacak olanlar yasayı işitenler değil yerine getirenlerdir. Bir daha söylüyorum. Pavlus diyor ki çünkü Tanrı katında aklanacak olanlar yasayı işitenler değil yerine getirenlerdir. Yaydığım müjdeye göre Tanrı'nın insanları gizlice yaptıkları şeylerden ötürü İsa Mesih aracılığıyla yargılayacağı gün böyle olacaktır. Evet. Yeterince dinlediniz mi Pavlus'u? Sanki işlerle kurtulacakmışız gibi bir şeyler söylüyor değil mi? Yani açıkça bunu söylüyor. Bana böyle geliyor bunu okuduğumuzda. İşlerle mi yoksa imanla mı kurtuluyoruz? Bu soruyu tekrar edelim. İşlerle mi yoksa imanla mı kurtuluyoruz? Yasayı yerine getirenler aklanacak. Yasayı yerine getirenler aklanacak. Bu ne demek? Şeriatı tutanlar aklanacak demek değil mi? Paulus söylüyor mu bunu? Yasayı yerine getirenler aklanacak diyor değil mi? Eğer yasayı yerine getirdiğinizi düşünüyorsanız ve Tanrı'nın gazabını biriktirenlerin sadece cinayet işleyen, hırsızlık yapan, zina eden kötü günahkarlardan oluştuğunu düşünüyorsanız, Paulus bu bölümün açılış ayetlerinde diğer günahkarları yargılayan sizlere de bir çift laf ediyor. Yani size de laf ediyor. Birinci bölümdeki günahların listesini hatırlayın. Bu listede bazı büyük günahların yanı sıra herkesin günlük yaşamında görünen günlük günahların da olduğunu görüyoruz. Evet, cinayet var, yani kötülük yapan var, kıskançlık, çekememezlik var, anne babaya itaatsizlik var, merhametsizlik gibi şeyler var. Siz hiç birisini kıskandınız mı? Çekememezlik yaşadınız mı? Veya anne babaya itaatsizlikte bulundunuz mu? Merhametsiz davrandınız mı? Evet, gördüğünüz gibi hiç kimse Tanrı'nın gazabından kaçamaz ve Tanrı'nın önünde hesap gününde hiçbir günah gizli kalmaz. Hiçbir günah gizli kalmayacak. Evet, peki Paulus'un şu son sözlerine ne dersiniz? Şöyle diyor: yaydığım müjdeye göre Tanrı'nın insanları gizlice yaptıkları şeylerden ötürü İsa Mesih aracılığıyla yargılayacağı gün böyle olacaktır diyor. Yani böylece benim İncil'ime göre Tanrı'nın İsa Mesih aracılığıyla insanların gizli şeylerini yargılayacağı günde mahvolacaklardır diyor. Evet, burada Paulus yasadan öylesine bir şeymiş gibi söz etmiyor. Yasa geçti gitti bitti, arkalarda bir yerlerde kaldı, geçersiz kılındı da demiyor. Tamamen geçerli olduğunu söylüyor ve bunu uyguladığını görüyoruz burada. Paulus yasayı böyle modası geçmiş eski antlaşmanın eski yöntemi olarak tanımlamıyor tabii burada. Yasa Paulus'un müjdesinin etidir. Yasayı anlamayan müjdeyi anlamaz. Yasadan dolayı vereceğiniz hesabı anlamıyorsanız, o hesabı vereceksiniz ve neden vereceğinizi anlamıyorsanız müjdeyi anlamazsınız. Müjdenin neden iyi haber olduğunu göremezsiniz bile. Evet, müjdeye göre yargı gününde İsa Mesih insanların sırlarını yargılayacak. Yargı gününde sadece yaptıklarınızdan değil, bütün düşüncelerinizden de sorumlu tutulacaksınız. Sizi bilmem ama bu haber, hani bunlara baktığım zaman bu haber öyle bana çok iyi bir habermiş gibi gelmiyor değil mi? Her şeyden sorumlu tutulacaksınız. Her şeyin, tüm düşüncelerinizin, tüm yaptıklarınızın, tüm niyetlerinizin, tüm amaçlarınızın, tüm konuşmalarınızın hesabını vereceksiniz. Nasıl iyi haber olabilir bu? Pek böyle iyi haber gibi değil, değil mi? Paulus aynen bunu söylüyor. Bunu da yazmış ikinci bölümde, devam ediyor. Uzun uzun da yazıyor. Evet, geçen hafta vaazımızda ne dediğimizi hatırlayın. Paulus müjdenin mesajından bahsederken aniden Tanrı'nın gazabından bahsetmeye başlıyor. Ve bunu aniden Tanrı'nın gazabından bahsetmeye başlayarak vaazının en önemli noktasındaki önemli bir farka dikkatimizi çekiyor. Evet, bize Tanrı'nın doğruluğunu öğretiyor. Ve Tanrı'nın doğruluğunun iki şekilde açıklandığını öğretiyor. Geçen hafta bunun ayrıntısına baktık. Buradan çıkaracağımız ilk ders şu: Tanrı'nın doğruluğu imandan imana açıklanır ifadesi her ne zaman, her ne anlama geliyorsa gelsin kesinlikle Tanrımızın kötülükten hoşlandığı ya da kötülüğe göz yumduğu anlamına gelmiyor. Elbette bu ifade kötülük yapanların, kendini beğenmişlerin ya da yalancıların Tanrı'nın kutsal avlularına gireceği ya da hesap gününde ayakta duracağı anlamına gelmiyor. Şimdi arkadaşlar, Tanrı'nın doğruluğunun böyle acayip bir şekilde imandan imana açıklanması ne anlama geliyor? Bunu açıklayalım. Tanrı'nın doğruluğunun böyle acayip bir şekilde diyorum, gerçekten acayip bir şekilde imandan imana açıklanması, eski antlaşmadan yeni antlaşmaya açıklanması bizim için ne anlama, ne anlam ifade ediyor? Yasadan lütfa geçiş ne anlam ifade ediyor? İmandan imana geçiş ne anlam ifade ediyor? Paulus neden bu şekilde açıklıyor bütün bunları? Birincisi, Paulus Tanrı'nın doğruluğunun hala müjdenin dışında başka şekilde de açıklanmış olduğunu bilmemizi istiyor. Müjdenin dışında, Tanrı'nın doğruluğunun müjde mesajının dışında başka şekilde açıklandığını bilmemizi istiyor. Bunun müjdeye denk olduğunu anlatıyor. Birebir olduğunu anlatıyor. Yani Tanrı'nın doğruluğu yasada açıklanmıştır. Biz şimdi yasa diyoruz ama bildiğiniz şeriat bu. Eski antlaşmanın yasasından bahsediyoruz. Başka bir deyişle Tanrı'nın inananlar için doğruluğu hakkındaki bu şaşırtıcı açıklama Tanrı ile ilgili veya Tanrı'nın günah bakışı ile ilgili temel öğretilerin hiçbirisini değiştirmez. Müjdenin doğruluğu, yasanın doğruluğunu geçersiz kılmaz. Bunu anlıyoruz değil mi? Müjdenin doğruluğu, müjde doğruluğu, yasa doğruluğunu geçersiz kılmıyor. Müjde doğruluğu bir şekilde yasa doğruluğunun yanındadır. Bir şekilde yasa doğruluğunun üzerine inşa edilmiştir. Arkadaşlar, işlerle mi yoksa imanla mı kurtuluyoruz? Biraz tuzaklı bir soru. Bütün yasayı yani yasanın ne anlama geldiğini, müjdenin ne anlama geldiğini bildiğimizi varsaydığı için tuzaklı bir soru. Evet, Paulus iki konu arasında yasa doğruluğu hakkında yazarken bize müjde doğruluğu hakkında başka bir şey anlatıyor. Bu doğruluğun inananlar için açıklanmasının ne anlama gelebileceğini kavramaya çalışmadan önce Tanrı'nın doğruluğunu anlamamızın bizim için ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. Şimdi unutmayın, burada iki farklı doğruluk çeşidinden değil, iki açıklama şeklinden bahsediyoruz. Tanrı'nın tek bir doğruluğu vardır. Tanrı'nın yasadaki doğruluğu, müjdedeki doğruluğu aynı doğruluktur. Farklı doğruluklar değildir. Ve bu doğruluk, yani Tanrı'nın tek doğruluğu vardır ve bu doğruluk bize yasa aracılığıyla ve müjde aracılığıyla açıklanmıştır. Aynı doğruluk bize yasa aracılığıyla açıklanıyor. Aynı doğruluk bize müjde aracılığıyla açıklanıyor. Kardeşler, müjdeyi anlayabilmek için önce yasayı anlamamız lazım. Yasanın temel mesajı şudur. Çok kolay. Bunu yaparsan yaşayacaksın. Bunu yap ve yaşa. evet, bunu yapın ve yaşayacaksınız. Paulus Mesih ve yasa konusuna 10. bölümde geri dönecek. 10. bölümde biraz daha ayrıntısıyla yasaya bakacağız. Ve Romalılar 10'da bize yasaya dayalı doğruluğu uygulayan kişinin bu doğrulukla yaşayacağını söylüyor. Paulus burada bizlere Leviler 18:5'i aslında yorumlamış oluyor. Şöyle diyor orada: kurallarıma, ilkelerime sarılın. Çünkü onları yerine getiren onlar sayesinde yaşayacaktır. Yahve benim diyor. Evet, bunları yaparsanız yaşayacaksınız. Yani yasayı yerine getirirseniz yasanın doğruluğuyla yaşayacaksınız. Bunu yap ve yaşayacaksın. Evet sevgili kardeşler, müjdenin sözleri doğrudur. Müjde mesajı doğrudur. Müjdenin mesajında okuduğumuz o sözler doğrudur. Ve müjde ne derse desin, biz Hristiyanlar olarak müjdenin doğruluğunu bilebiliriz. Bizler kutsal bir Tanrı'ya hizmet ediyoruz. Bizim için yaşamak Rabbimize hizmettir, Rabbimize hizmet etmektir. Arkadaşlar, Tanrı'nın doğada bilinen, yüreklerimizde bilinen, Yahudiler tarafından bilinen ve dünyanın her köşesindeki uluslar tarafından bilinen kuralları, kanunları, hükümleri ve yasası kesindir, mutlaktır, tamdır, eksiksizdir. Bunu yaparsanız yaşayacaksınız. Bunu yaparsanız yaşayacaksınız. Hristiyanlığın kurtuluş mesajı, müjde mesajı bu mihenk taşının üzerine inşa edilmiştir. Tanrı'nın kutsallığının üzerine bina edilmiştir. Evet, Pavlus Romalılar kitabını yazarken bence acele etmedi. Yavaş yavaş düşünerek, bütün yasayla ilgili bildiklerini not ederek, müjdeyle ilgili bildiklerini not ederek, Romalılara, Roma'ya gitmeden önce, onları ziyarete gitmeden önce net bir şekilde hem müjdeyi anlatmaya başlıyor ve arada bir mola veriyor. Yani mola derken arada bir söz söylüyor Tanrı'nın gazabıyla ilgili, Tanrı'nın doğruluğuyla ilgili ve daha sonra başka konulara geçecek. Evet, Pavlus tabii bu gerçeği hafife almıyor. Bu konunun üzerinde duruyor. Bu onun müjdeyi ilan etmesinin temelidir. Sevgili kardeşler, ne yazık ki yasanın sıklıkla vaaz edilmediği ve yasa vaazlarının kabul edilmediği bir zamanda yaşıyoruz. Bazen bu bölümdeki yasayı anlatmaya çalıştığımızda suçlanabiliyoruz. İki şekilde suçlanabiliyoruz. Ya yasacı, şeriatçı ya da yasa karşıtı. Yani antinomian dedikleri, ya şusun ya da busun deniliyor. Aslında her ikisi de değiliz. Evet. Yani bu yasanın vaaz edilmesi gerekiyor. Açıklanması, anlatılması şart. Müjdeyi anlamamız için yasayı anlamak zorundayız ama öyle bir dönemdeyiz ki yasaya girilmiyor. Yasa öteleniyor, halının altına atılıp orada bırakılıyor, unutuluyor. Ancak tanımadığı kişilere hitap eden Pavlus yasayı vaaz etmekten utanmıyor. Zaten Pavlus vaaz ettiği müjdesinin bir anlam ifade etmesini istiyorsa müjdeden utanamaz, değil mi? Pavlus bir sonraki argümanında Yahudi yasasının ayrıntılarına girecek. Ancak burada bu yasa ilkesinden genel bir şekilde bahsettiğini görüyoruz. Bunu yaparsan veya bunu yaparsanız yaşayacaksınız diyor. Bugün çoğu insan tüm din sorununun, bu din yasalarının bunu yaparsan ifadesindeki bu kelimesi veya bu zamirinden geldiğini düşünüyor. Elbette belki de Tanrı vardır. Elbette bu Tanrı'nın belki de bir yasası da vardır diyorlar. Ama hangi Tanrı gerçek Tanrı? Hangi yasa gerçek yasa? İşte bu şekilde sahte dinlerin çeşitliliği tüm dinleri reddetmek için bir bahane haline geliyor. Yani putperestlik yaratıcı Tanrı'yı reddetmek için bahane haline geliyor. Hristiyanlığın ilk çıktığı zamanları düşünün. Genç Pliny diye birisi vardı. 120'lerde zannedersem, 120-140'larda yaşayan Hristiyanlarla ilgili zannedersem genç Pliny Bitinya tarafından Roma'ya Hristiyanlarla ilgili bir mektup yazıyor. Bu Hristiyanlar nefret dolu insanlar diyor. Bunlar değişmiyor. Yani bizim onları değiştirmemiz gerekiyor tarzında bir mektup yazıyor. Yani niye değişmiyorlar? Çünkü biliyorsunuz Romalıların ilahları var. Birçok dinleri var. Her şeyi böyle liberal bir şekilde kucaklıyorlar, kabul ediyorlar. Ama bu Hristiyanlar hepsinden nefret ediyor. Bütün bu putlardan, putperestlikten ve diğer hani bizim inançlarımızdan nefret ediyorlar deyip bunları dışlıyorlar. Bugün bile, bugün baktığınız zaman Hristiyanlar, yani biz bugün onlara baktığımızda gerçekten taviz vermemeleri çok doğruydu diyoruz. O Hristiyanlar taviz vermedi. Bugün de eğer sizin hakkınızda benzeri şeyler söylüyorlarsa aslında demek ki doğru yoldasınız. Taviz vermiyorsunuz. Taviz vermeyin. Kutsal yazıların öğretisinden taviz vermeyin. Yasa doğruluğundan, müjde doğruluğundan taviz vermeyin. Ama taviz vermediğiniz zaman bugün de size Pliny, genç Pliny gibi insanlar, Hristiyanlar, işte senin gibi Hristiyanlar böyle nefret dolu. İşte herkes senden nefret ediyor diyebilir. Diyeceklerdir de. Bugün birçok Hristiyan bildiğiniz gibi bu LGBTQ tarzındaki hareketlerin günah olduğunu söylüyor. Neden? Paulus Romalılarda da Korintliler içerisinde de bu hareketlerin günah olduğunu söylüyor. Biz onlarla ilgili başka bir şey söylemiyoruz. LGBTQ içerisindeki düşüncenin hepsi, hareketlerin hepsi, homoseksüellik, lezbiyenlik vesaire, bunların hepsi günahtır. Bunu dediğimiz zaman bizim onlardan nefret ettiğimiz düşünülüyor. Biz tabii ki günahtan nefret etmeliyiz. Günahkardan değil, günahkara biz bu müjdeyi açıklıyoruz, açıklamak zorundayız. Evet, Paulus bu ayetlerin başlarında bizim için bazı günahları listeliyor. Ama yasa basittir. Yasayı zorlaştıran yasanın karmaşıklığı değildir. 2.8'de şöyle diyor: sürekli iyilik ederek yücelik, saygınlık, ölümsüzlük arayanlara sonsuz yaşam verecek. Hepimiz neyin yasayı yerine getirdiğini biliyoruz. İsa Mesih yasayı yerine getirmeyi Tanrı'yı sevmek ve komşunu sevmek olarak tanımlıyor. Paulus daha farklı tanımlıyor. Paulus ise gerçeğe itaat etmek doğru olmayana itaat etmemek olarak özetliyor. Tüm insanlar bu şeyleri biliyor. Bu şeyler belirsiz değil, karmaşık değil, başarısız olmamızın nedeni bu değil. Cehaleti bahane edemiyoruz burada. Cehaleti savunamıyoruz. Başarısızlığımızın sebebi bu değil. Cehaletimiz bahane olamaz. Hayır, yasa basittir, açıktır ve katıdır. Hepimiz kutsal bir Tanrı'ya hizmet ettiğimizi biliyoruz. Evet, yasa ile ilgili son bir nokta daha var. Paulus, Tanrı'nın haklı gazabının açıklanışından yalnızca geçmiş ve şimdiki zamanda değil, aynı zamanda ve özellikle gelecek zamanda da söz ediyor. Yani gelecekte olacak şeyleri de anlatıyor bu şekilde. Evet, Tanrı sabırlıdır, ancak gazabının herkes tarafından bilineceği, kendimizle ilgili korkunç gerçeği artık bastıramayacağımız bir gün geliyor. Ve o gün sadece Tanrı'nın doğruluğu ve kutsallığı yukarıdan gelen parlak bir ışık gibi parlamakla kalmayacak. Aynı zamanda yüreklerimizin en karanlık köşeleri de bilinecek. Gizli bir günah kalmayacak. Gizli hiçbir şey kalmayacak. Her şey ortaya çıkacak kardeşler. İsa Mesih kutsal ruhuyla insanların günahlarını açığa çıkarıyor. Eğer yasanın günahınızı öğrenmek için yararlı bir araç olduğunu düşünüyorsanız, ki kesinlikle öyledir, hesap günü geldiğinde Rabbimiz İsa Mesih'in huzuruna çıkana kadar bekleyin. Hesap günü yargı günüdür. Günahlarınızı daha önce hiç bilmediğiniz bir şekilde bileceksiniz. Evet, Tanrımız burada taraf tutmuyor. Bahanelerle sağa sola kaymana izin vermeyecek. Yıllar boyunca Tanrı'nın mükemmel standartlarına göre yaşamadığınız için kendinize söylediğiniz her bahane aklınıza gelip duracak, aklınıza akın edecek. Belki şunu söylesem, kendimi böyle savunsam diyeceksiniz ama bütün bunların ne kadar aptalca olduğunu anlayacaksınız. İsa Mesih'in müjdesi yargı günü gerçeğinin üzerine inşa ediliyor kardeşler. İsa Mesih'in, İsa Mesih'in kurtuluş müjdesi, yargı günü, hesap günü, hesap verme günü gerçeğinin üzerine inşa ediliyor. Evet, bir daha soruyorum. İşlerle mi yoksa imanla mı kurtuluyoruz? Bugün okuduğumuz ayetlerden sonra bu soruyu nasıl cevaplıyorsunuz? Müjde, lütuf ve iman, Tanrı'nın doğruluğu hakkındaki bu sarsılmaz gerçeğin neresinde? Evet, bu soruyu cevaplamanın bir yolu da yargı gününü düşünmektir. En derin, en karanlık sırlarımızın veya sizin en derin, en karanlık sırlarınızın bilinmesini ister misiniz? Veya bu sizi korkutuyor mu? İsa'nın yüreğinizin derinliklerini bilmesi sizi dehşete düşürüyor mu? Ya da bilmediğiniz günahlarınızı bile Rabbinize itiraf edip onun merhametine mi teslim oldunuz? Evet, günahlarınızın cezasını soyut olarak değil, gerçekten de fiziksel olarak ödediğine ve yargı gününde üzerinize gelecek tüm suçlamaları ve yargıyı 2000 yıl önce çarmıhta kendi üzerine alan Rabbimiz İsa Mesih'e inandınız mı? İnanıyor musunuz? Ve yaptıklarına güveniyor musunuz? Rabbimiz İsa Mesih ölümden dirildiği zaman kusursuz bir şekilde doğru kılınarak yasayı yerine getiren kişinin yaşayacağını, yaşamakta olduğunu göstermiştir. Rabbimiz İsa Mesih de yasayı tam olarak yerine getirdi. Ve yasayı yerine getiren kişinin yaşayacağını ve yaşamakta olduğunu bizlere kanıtlamış oldu. Evet, siz Rabbimiz İsa Mesih'in yasayı yerine getiren tek kişi olduğunu itiraf edip ona iman ettiniz mi? Gerçekten de imanlı mısınız? Bazen kendimizi kandırıyoruz. Bazen kiliseye gelerek o kendimize Hristiyan diyebiliyoruz. Veya Hristiyan olduğumuzu zannedebiliyoruz. Gerçekten de tüm varlığınızla yasayı yerine getirmiş olan Rabbimiz İsa Mesih'e inanıyor musunuz? Sizin yerinize çarmıha giden o kişiye iman ediyor musunuz? Ve en önemlisi, onun itaati, onun doğruluğu, sizin itaatiniz sizin doğruluğunuz sayıldı. Evet sevgili kardeşler, sizler İsa Mesih'in doğruluğuyla giydirildiniz. Şeytanın okları artık size karşı hiçbir işe yaramaz. Kurşun geçirmez yelek gibi onun doğruluğunu giyindiniz. Onun doğruluğunu giyinmenin de ötesinde o doğruluk sizin doğruluğunuz sayıldı. Onun o yasayı yerine getirmesi sizin o yasayı yerine getirmeniz sayıldı. Onun için o yasa geçersiz kılındı demeyin. O yasa tamamlandı. Rabbimiz İsa Mesih o yasayı tamamen yerine getirdi. Geçersiz kılmadı. Çünkü o yasa Tanrı'nın doğruluğudur. Tanrı kendi doğruluğunu geçersiz kılmaz. Yasa, şeriat Tanrı'nın doğruluğudur. Rabbimiz İsa Mesih o doğruluğu tamamladı. O doğruluğu yerine getirdi. Evet. İşlerle mi yoksa imanla mı kurtuluyorsunuz? Evet, en temelde hepimiz işlerle kurtuluyoruz. Evet, hepimiz işlerle kurtuluyoruz. Belki başka şeyler duymuş olabilirsiniz ama en temelde işlerle kurtuluyoruz. Sadece İsa Mesih'in işleriyle ama yalnızca onun işleriyle bize verilen imanımız aracılığıyla kurtuluyoruz. Evet, İsa Mesih kurtuluşumuz için çalıştı, çok çalıştı, gerçekten çabaladı. Kandan terler döktüğünü görüyoruz o çektiği acılarda. Çarmıha gerildi ve o çarmıhta yasayı tamamladı. Tetelestai, tamamlandı dedi. Ve ona olan imanımızla kurtuluyoruz. Onun işleriyle bize verilen imanımız aracılığıyla kurtuluyoruz. Çünkü O yargı günü geldi. O yargı günü geldiğinde Mesih'in önünde durabilmenin başka hiçbir yolu yok. Eğer onun işlerine güvenmiyorsanız, onun itaatine güvenmiyorsanız, onun çağrımına güvenmiyorsanız, sizin Mesih'in önünde hesap verebilecek hiçbir şeyiniz yok. Bahaneden başka bir şey sunamazsınız ve bu hiçbir anlam ifade etmez. Ama bizler onun işleriyle, onun itaatiyle kurtulduk. Evet, iman onun işlerini ve itaatini bizim işlerimiz, bizim itaatimiz kılıyor. Ancak Rabbin önünde durmamızı, ona sığınmamızı ve onunla övünmemizi sağlayan tek şey doğruluktur. Çünkü Rab sevgisinin bolluğu sayesinde doğruları bereketler, onları bir kalkan gibi lütufla örter. Evet, Mezmur 5:12 şöyle diyor: çünkü sen doğru kişiyi kutsarsın ya Rab, çevresini kalkan gibi lütufla sararsın. Evet, bugünkü dersimizi ve Pavlus'un yasayla ilgili öğretilerini pratik bir noktayla tamamlamak istiyorum. Çünkü bu öğreti İzmir Protestan Kilisesi'nde her pazar sabahı uyguladığımız ibadet düzenini, yani litürjiyi doğrudan etkiliyor. Yasa, İsa Mesih'in iyi haberini anlamamızın ve doğru bir şekilde duymamızın temelidir. Yasa, İsa Mesih'in iyi haberini anlamamızın ve bu iyi haberi doğru bir şekilde duymamızın temelidir. Pavlus müjdeyi anlatma işine yasa hakkında kapsamlı bir öğretiyle başlıyor ve bu nedenle litürjimizde ibadetimizi yasayı okuyarak ve günahlarımızı itiraf ederek başlıyoruz. Değil mi? İlk kilisenin ve reformasyon dönemindeki kiliselerin ibadet uygulamaları bu şekildeydi. Kilise babalarının ibadet düzeniyle ilgili yazdıklarına baktığımızda, bunları okuduğumuzda bizim burada uyguladığımız ibadet düzeninden farklı, çok farklı bir düzen uygulamıyorlardı. Belki bazı gelenekler eklemişlerdi ama reformasyon dönemine geldiğimiz zaman bu gelenekleri de kaldırdıklarını görüyoruz. Yani insandan gelen geleneği de kaldırıyorlar ama litürjilerini aynen, hani biz de onlardan öğrendik, bizim uyguladığımız şekilde uyguluyorlardı. Ne yazık ki bu uygulama bugün birçok kilisede yaygın bir uygulama değil ama çok gerekli bir uygulama olduğunu söyleyebiliriz. Yasa, evet, yasa gerçeği öğrenip sonra bir kenara attığımız bir şey değil. Çünkü yaşlı adamımız, yani günahımız içimizde yaşıyor ve her fırsatta Tanrı'nın doğruluğunu inkar ediyor. Her fırsatta Tanrı'nın yasasını inkar ediyor. Bize gerçekte böyle bir şey yapmadığı halde müjdenin Tanrı'nın yasasını yumuşattığını söylüyor. Bize genel plandaki küçük ihlallerin önemsiz olduğunu söylüyor. Ne de olsa oradaki adamdan daha iyiyiz. Zimmetimize para geçirmiyoruz. Sadece ofisten işte ufak tefek şeyler çalıyoruz, ufak tefek yalanlar söylüyoruz. Öğlen tatilimizi uzatıyoruz vesaire. Yani belki patronumuzdan ufak tefek şeyler çalıyoruz. Komşumuzu öldürmüyoruz. Çoğunlukla onları görmezden geliyoruz. Yardım etmek çok zahmetli olacağı için yardıma ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz kişilerin yolda yanlarından geçip gidiyoruz. Romalılar 1-2-3 bölümlerindeki gerçeğin bize her zaman hatırlatılmasına ihtiyacımız var. Mesih'in doğruluğu dışında dünyamızdaki en kötü kişiden daha iyi olmadığımızı bilmemiz gerekiyor. Evet, dünyadaki en kötü kişiden daha iyi değiliz. Mesih'in doğruluğu, eğer bizim doğruluğumuzsa tek umudumuz Mesih oluyor kardeşler. Dünyadaki en kötü kişiden daha iyi durumda değiliz eğer Mesihsizsek. Son nefesimize kadar bize hatırlatılması gerekiyor. Çünkü hala inkar ediyor ve yalan söylüyoruz. Bizler ne kadar kötüyüz. Geride saklı kalan günahlarımız Tanrı'yı ne kadar gücendiriyor? Evet, kutsal ruhu nasıl kederlendiriyoruz? Bu soruların cevaplarını Tanrı'nın yasası basitçe, açık, titiz ve herkesin anlayacağı bir dille bizlere aktarıyor. Yasaya gösterilen bu dikkat, tabii ahlakçılık değil, böyle bazıları işte ahlak kuralları diziyor, ahlak kurallarına göre gidiyor. Yani moralizm veya ahlakçılık değil, yani yasaya dikkat etmek, yasaya gösterilen dikkat. Ahlakçılık tabii göksel babamızı memnun edebilmek için, en iyi davranışlarımızı sürdürmemiz için, biraz daha fazla çaba göstermemiz için bizi teşvik eder, dürtükler, yalvarır. Ahlakçılık bir şekilde yasayı yumuşatır. Ama ahlakçılık Tanrı'nın doğruluğu değildir. Yasa Tanrı'nın doğruluğudur. Ahlakçılık yasayı yumuşatır. Yumuşatmalıdır da ahlakçılık. Yasayı yerine getirebilmemiz için tek umudumuz budur. Ama Tanrı'nın yasası emreder, eğilip bükülmez ve sonra da suçlar ve mahkum eder. Bu soruna bir çözümünüz yoksa kaybolmuşsunuzdur. Yani ahlak yasaları içerisinde kaybolup gidersiniz. Ama bizim bir çözümümüz var. Görüyorsunuz ahlakçılık asla daha çok çabalamanın ötesine geçemez. Ama müjdedeki Tanrı'nın doğruluğu tam olarak bunu yapar. Heidelberg Kateşizmini okuyoruz. İbadetlerimizin başlangıcında. Şimdi 114. sorusunda, Heidelberg Katecizminin 114. sorusunda 10 emir üzerine öğrettikten sonra bize bu yasayı neden vaaz etmemiz ve hatta güçlü bir şekilde vaaz etmemiz gerektiğini soruyor ve şöyle cevaplıyor. Bu yaşamda hiç kimse 10 emri mükemmel bir şekilde yerine getiremeyeceğine göre Tanrı neden bu emirlerin kesin bir şekilde vaaz edilmesini istiyor? Ve cevaplıyor. Birincisi, bütün yaşamımız boyunca günahkar doğamızı daha fazla tanıyalım diye ve günahların bağışlanmasını ve Mesih'teki doğruluğu daha istekli bir şekilde arayalım diye. İkincisi, bu yaşamdan sonraki amacımıza, yani mükemmelliğe erişinceye kadar Tanrı'nın benzeyişinde daha da fazla yenilenebilmemiz için, Kutsal Ruh'un lütfu için sürekli olarak gayret göstermekten ve Tanrı'ya dua etmekten hiçbir zaman vazgeçmeyelim diye bu emirlerin kesin bir şekilde vaaz edilmesini istiyor. Çünkü doğru kişi imanla yaşar. Çünkü doğru kişi, yani yasayı yerine getiren kişi imanla yaşar. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla. Amin.